Ayrım 72.
Pekin'in bunu yapmamayı seçmiş olması, uzun vadeli güvenliğin ancak şimdiki verimin ve varlığın kat kat artırılmasıyla sağlanacağına olan inancını yansıtmaktadır. Özetle bu büyümeyi durdurma ihtimali bulunan olaylar, ancak Sovyetler Birliği ile patlak verecek bir savaş ya da kültür devrimine benzer uzun süreli karışıklıklardır. Çin'in iş yönetimi, enerji ve tarım sorunları ciddidir. Ancak bunlar gelişmekte olan tüm ülkelerin büyüme süreci içinde karşı karşıya kaldıkları ve yendikleri türden sorunlardı. Bu fazla umut var bir ifade gibi görünse de The Economist'in eğer Çin yılda %8'lik büyüme oranını sürdürürse ki bunu olabilir saymaktadır. Önce İngiltere ve İtalya GSMH toplamlarını 2000 yılından epey önce geçip gideceğini ve 2020'ye gelindiğinde de Avrupalı güçlerin hepsininkini büyük ölçüde aşacağına ilişkin hesabı yanında sönük kalmaktadır. Yapılacak en büyük yanlış bu tür bir ortalamanın çok çeşitli değişebilir etkenlere dayanırken bu kadar kesinlikle gerçekleşebileceğini varsaymak olur. Ancak şu genel nokta hala geçerlidir. Çin ciddi bir felaket olmadıkça oldukça kısa bir süre içinde çok büyük bir GSMH'ye sahip olacaktır. Kişi başına nispi yoksulluğu hala sürecektir ama bugünküden kesinlikle daha zengin olacaktır. Çin'in uluslararası sahne üzerinde gelecekte yapacağı etkiye ilişkin olarak söylenecek 3 nokta daha vardır. Bunlardan ilki ve bizim amaçlarımız açısından en az önemli olanı şudur ki, ekonomik büyüme dış ticareti arttıracaktır. Ama ülkeyi bir başka Batı Almanya ya da Japonya haline dönüştürmek mümkün değildir. Çin gibi kıta iriliğinde bir gücün iç pazarının nüfus ve ham madde tabanının boyutları ülkenin deniz aşırı ticarete daha küçük. Denizci, ticaretçi devletlerden biri kadar bağımlı duruma gelmesini hayli imkansız kılmaktadır. Çin'in emek yoğun tarım sektörünün büyüklüğü ve yönetimin dışarıdan alınan yiyecek maddelerine fazla bağımlı hale gelmeme konusundaki kararlılığı da dış ticareti köstekleyecektir. Muhtemel olan şey Çin'in tekstil gibi düşük maliyetli mallarda giderek daha önemli bir üretici durumuna gelmesidir. Bu da Batı'dan, hatta Rusya'dan alınan teknolojinin giderlerini karşılamaya yardımcı olacaktır. Ama Pekin yabancı sermayeye, yabancı mamullere, yabancı pazarlara ya da özellikle tek bir ülkeye veya ihtiyaçlarını sağlayan tek bir kaynağa bağımlı hale gelmemeye kararlıdır. Yabancı teknolojisini, araçlarını ve üretim yöntemlerini edinmek hep Çin'in dengeleme politikasının daha geniş nitelikli gereklerine bağlı kalacaktır. Çin'in son zamanlarda Dünya Bankası'na ve IMF'ye üye olması ve GATT ile Asya Kalkınma Bankası'na ilerideki muhtemel üyeliği bununla çelişmemektedir. Bunlar Pekin'in özgür dünyaya katılmasından çok dış pazarlara ve uzun vadeli borçlara bir büyük güç ya da özel bankalarla yapılacak tek yanlı pazarlıklar yerine uluslararası kuruluşlar yoluyla yaklaşmanın daha iyi olacağına ilişkin çıkarcı hesabın birer belirtisidir. Bir başka deyişle bu tür adımlar Çin'in statüsünü ve bağımsızlığını korumaktadır. İkinci nokta ayrıdır ama bu noktayla karşılıklı bir ilişki içindedir. Pekin 1960'larda Mao'nun yönetimi altındayken sık sık çıkan sınır çatışmalarından neredeyse zevk alır görünürken artık komşularıyla kuşkuyla baktıkları bile olsa barışçıl ilişkiler sürdürmeyi tercih etmektedir. Yukarıda da işaret edildiği gibi barış dengin ekonomik stratejisi için en can alıcı noktadır. Savaş bölgesel nitelikli bile olsa kaynakları silahlı kuvvetlere kaydıracak ve Çin'in dört çağdaşlaşma alanı arasındaki öncelikler sıralamasını değiştirecektir. Son zamanlarda ileri sürüldüğü gibi Çin'in Moskova ile olan ilişkilerinde kendisini daha rahat hissetmesinin sebebi sırf askeri alanda elde ettiği gelişmelerin Orta Asya'da kabaca bir denge yaratmasından olabilir. Bir kuvvetler korelasyonuna ya da en azından yeteri kadar savunma kapasitesine ulaşmış bulunan Çin ekonomik gelişmeye daha çok ağırlık verebilecektir. Ancak amaçları barışçıl olsa da Çin gene de tam bağımsızlığını korumaya ve iki süper gücün ülkelerinin dışında yaptıkları müdahaleleri onaylamamaya ne kadar kararlı olduğunu vurgulamaktadır. Çinliler Japonya'ya bile ihtiyatla bakarak Japonya'nın ithalat-ihracat içindeki paylarını sınırlamışlar. Ama aynı zamanda Tokyo'nun Sibirya'nın kalkınması işine fazlaca girmemesi için uyarmışlardır. Washington ve Moskova'ya karşı Çin çok daha ince eleyip sık dokunmuştur ve çok daha eleştirici olmuştur. Sovyetlerin ilişkilerin iyileştirilmesine ilişkin tüm önerileri ve Sovyet mühendisleri ile bilim adamlarının 1986 başında Çin'e dönmeleri bile Pekin'in temel tavrını değiştirmemiştir. Moskova üç önemli konuda bazılarında, belki de hepsinde ödün vermezse gerçek bir iyileşme olamaz. Afganistan'daki Rus istilası, Vietnam'a verilen Rus desteği ve uzun süredir devam eden Orta Asya sınırları ve güvenliği sorunu. Öte yandan BD'nin Latin Amerika ve Orta Doğu politikaları da pek çok kez Pekin'in saldırısına uğramıştır. Kuşkusuz Rusya'nın tropiklerdeki benzer serüvenleri de. Ekonomik yönden daha az gelişmiş ülkelerden biri olması ve beyaz ırkın dünya üzerindeki egemenliği karşısında içten gelen bir kuşku duyması, Çin'i süper güç müdahalelerini doğal olarak eleştirmeye itmektedir. Üçüncü Dünya Hareketi'nin resmen üyesi olmasa bile, bu eleştirileri Mao'nun 1960'lı yıllardaki ateş püskürmelerinin yanında oldukça ılımlı kalsa bile. Ve Rusların Asya'daki iddialarına karşı daha önceden takındığı ve hala da güçlü olan düşmanca tavırlarına rağmen Amerika'nın Çin kozunu nasıl ve ne zaman oynanması gerektiğine ilişkin tartışması Çinlileri hala kuşkulandırmaktadır. Pekin'e göre Rusya'ya doğru meyletmek gerekli hale gelebilir ya da Çin-Rus kavgalarından bu yana daha sık olmak üzere Rusların nükleer denemelerinin ortaklaşa izlenmesini ve Afganistan ve Vietnam konularında bilgi alışverişini içine alan önlemler yoluyla Amerika'ya doğru meyletmek gerekebilir. Ama ideal olan konum ikisi arasında eşit uzaklıkta bulunmak ve ikisinin de orta krallığa. Orta krallık, eski Çin İmparatorluğu çevirenin notu. Kur yapmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede Çin'in şimdiki ve gelecekteki uluslararası sistem içinde gerçek anlamda bağımsız bir etken olarak taşıdığı önem, daha iyi bir karşılık bulamadığı için insanın ülkenin öbür güçlerle bağlantı kurmasındaki üslubu diyebileceği özellik sayesinde artmaktadır. Bunu Jonathan Pollack öylesine isabetle dile getirmiştir ki, söylediklerini in extenso tam olarak kısaltmadan çevirenin notu, tekrarlamakta yarar vardır. Yalnızca silah, ekonomik kudret ve güç potansiyeli Çin'e global güç denklem içinde atfedilen önemi açıklayamaz. Stratejik önemi orta diye değerlendiriliyorsa ve ekonomi alanındaki performansı da en çok iyi ve kötünün karışımı olmuşsa, bunlar hem Washington'ın hem Moskova'nın yaptığı hesaplarda Çin'in taşıdığı epey büyük önemi ve dünyanın öbür anahtar başkentlerinin Çin'e gösterdikleri dikkati açıklayamamaktadır. Cevabın bulunabileceği nokta şudur ki, Çin kendisini her ne kadar tehdit altında ve zarar görmüş bir devlet olarak tanımlıyorsa da, elindeki politik, ekonomik ve askeri kaynakları çok kurnazca, hatta yüzsüzce kullanmıştır. Pekin'in süper güçler karşısındaki genel stratejisinde, çeşitli zamanlarda anlaşmazlık ve silah çatışma, kısmen memnun etme, resmi nitelikli olmayan bağlantılılık ve ilgiyi kesme noktasına yaklaşan ve içine kimi zaman yaygaracı, öfkeci, retorikin de karıştığı uzaklaşma olmuştur. Çin bunun bir sonucu olarak tüm uluslar için her türlü anlama gelmekte ve Çin'in uzun vadeli amaçları ve yönelimleri konusunda pek çoğu belirsizlikler, hatta kaygı içinde kalmaktadırlar. Kuşkusuz böylesine belirsiz bir strateji kimi zaman önemli politik ve askeri riskleri de beraberinde getirmiştir. Ancak aynı strateji Çin'in kendisini göstermeye başlayan önemli bir güç konumuna epey güvenirlik de kazandırmıştır. Çin çoğu kez iki süper gücün tercih ya da taleplerine meydan okur bir biçimde hareket etmiştir. Öbür zamanlarda ise başkalarının beklediğinden çok daha farklı davranmıştır. Çin görünüşte zarara uğrayabilecek durumda olmasına rağmen ne Moskova'ya ne Washington'a karşı yumuşak ve baş eğici olmadığını göstermiştir. Çin tüm bu sebeplerle hem savaş sonrasında meydana gelen önemli politik ve askeri çatışmaların çoğunda katılımcı olarak hem de politik ve ideolojik kategorilere kolay kolay sığmayan bir devlet olarak başkalarınınkine benzemez bir uluslararası konum kazanmıştır. Gerçekten de Çin, kendi adına bir süper güç adayı olarak değerlendirilmelidir. Ne Sovyetler Birliği, ne Birleşik Devletleri taklit ettiği ya da onlara benzemeye çalıştığı için değil, Pekin'in dünya politikası içindeki benzersiz konumunun bir yansıması olarak. Uzun vadeli olarak düşünüldüğü zaman, Çin ne Moskova'nın ne Washington'ın yardımcısı, ne de yalnızca orta bir güç gibi görülemeyecek kadar önemli olan bir politik ve stratejik gücü temsil etmektedir. Son bir nokta olarak şurası yeniden vurgulanmalıdır ki, Çin şu ara askeri harcamalar konusunda eli sıkı davranmaktadır. Ama ilerisi için stratejik bir hafif siklet olarak kalmaya hiç niyeti yoktur. Tersine Çin, ekonomik genişlemesine kolbertçi, etatist bir biçimde hız verdikçe bu gelişmenin güç politikası yönünden daha çok anlamı olacaktır. İnsan Çin'in bilimsel teknolojik tabanını genişletmek için bugün harcadığı dikkati ve bu tabanın çok daha sınırlı olduğu zamanlarda roketler ve nükleer silahlar alanında zaten elde etmiş olduğu etkileyici başarıları hatırlayınca bu daha da muhtemel görünmektedir. Ülkenin ekonomik altyapısını silahlanmaya hemen yatırım yapmamak pahasına da olsa geliştirmek için yapılan bu çaba, Çin'deki generalleri hemen hiç memnun edecek gibi değildir. Bu generaller de her yerdeki askeri gruplar gibi kısa vadeli güvenlik araçlarını uzun vadelilere tercih etmektedirler. Ancak The Economist'in isabetle kaydettiği gibi, ekonomik reformları baştan sona izlemeye sabırları olan Çinli askeri yetkililer bunun karşılığını alacaklardır. Eğer Deng'in ekonomi için yaptığı planların bir bütün olarak doğal seyirlerini izlemelerine imkan verilirse ve Çin'in verim değeri planlandığı gibi 1980-2000 arasında 4 katına çıkarsa, bu eğerlerin epey kapsamlı olduğu kabul edilmelidir. 10-15 yıl içinde sivil ekonomi, askeri sektörü sürükleyip götürecek kadar güç toplamış olacaktır. İşte o zaman Çin ordusunun, komşularının ve büyük güçlerin üzerinde düşünmeye gerçekten değer bir şeyleri olacaktır. Bu yalnızca bir zaman meselesidir. Japonların açmazı. Pekin'in Doğu Asya'da olup bitecekler konusunda bu kadar amaçlı oluşu, Japonya'nın kendi kendine ilan ettiği herkese yönelik barışçıl diplomasisi üzerindeki baskıları arttırmaktadır. Ya da daha alaycı bir biçimde herkes için her şey olmak diye açıklanabilecek tutumu üzerindeki baskıları. Japonların açmazı belki en iyi şöyle özetlenebilir. Ülke 1945'ten bu yana son derece başarılı bir biçimde büyümüş olmasından dolayı global ekonomi ve güç politikası düzeni içinde benzersiz ve çok elverişli bir konuma sahip bulunmaktadır. Ancak bu aynı zamanda Japonların düşündüğüne göre son derece nazik ve tehlikelere açık bir konumdur ve uluslararası koşulların değişmesi halinde çok kötü bir biçimde altüst olabilir. O halde Tokyo'nun bakış açısından olabilecek en iyi şey, başta Japon mucizesini doğuran etkenlerin devamı olacaktır. Ancak içinde yaşadığımız dünya doyumsuz güçlerin, doyuma ulaşmış olanların yanı sıra birbirleriyle kapışarak yarıştıkları düzen tanımaz bir dünya olduğu, teknolojik ve ticari değişme dinamiği de çok büyük hızla sürüklendiği içindir ki, muhtemel görünen şey bu elverişli etkenlerin azalmasıdır ya da hepten yok olması. Kendi konumunun nazik ve zarara uğrayabilir olduğuna inanması yüzünden değişmenin baskısı karşısında açıkça direnmek Japonya için zor olmaktadır. Bunun yerine değişiklikler diplomatik uzlaşma yoluyla yavaşlatılmalı ya da başka yönlere saptırılmalıdır. Böylece de sürekli olarak uluslararası sorunlara barışçıl çözümler getirilmesini savunmakta, kendisini başka ülkeler arasındaki diplomatik anlaşmazlıkların ortasında bulunca ürküntü ve sıkıntı duymakta ve hiç durmadan daha zengin hale gelirken belli ki herkesle iyi geçinmek istemektedir. Japonya'nın olağanüstü ekonomik başarısı yukarıda tartışıldı. 40 yılı aşkın bir süredir Japon anayurdu Amerikan nükleer ve konvansiyonel kuvvetlerince deniz yolları da BD donanmasınca korunmaktadır. Böylece ulusal güçlerini militarist yayılmacılıktan kaynaklarını da yüksek savunma harcamalarından başka yönlere kaydırabilecek duruma gelen Japonya, kendisini özellikle de ihracat pazarları açısından sürekli ekonomik büyümeye adamıştır. Bu başarı Japon halkı girişimciliği, kalite kontrolü ve çok çalışmayı kendisine iyice görev edinmemiş olsa kazanılamazdı. ama bir takım özel etkenler de buna yardımcı oldu. İhracatı hızlandırmak için yenin 10 yıllar boyu yapay olarak düşük değerde bırakılması, dışarıdan gelen yabancı mamullerin satın alınmasına getirilen hem resmi nitelikli hem resmi nitelikli olmayan kısıtlamalar. Tabii bu kısıtlamalar sanayinin ihtiyacı olan hayati ham maddeler için söz konusu değildi. Japon mallarına hemen hiç engel getirmeyen liberal bir uluslararası ticaret düzeninin varlığı. Bu düzen üzerine gittikçe daha çok yük binmesine rağmen Birleşik Devletler'ce açık tutulmuştur. O halde son çeyrek yüzyıl içinde Japonya bir global ekonomik dev haline gelmenin sağladığı tüm yararları kullanmış ama bu, tarihte bu tür bir büyümeyi izleyen politik sorumluluklar ve toprak kazanımlarının getirdiği sakıncaları yaşamadan olmuştur. O halde Japonya'nın her şeyin olduğu gibi kalmasını istemesinde şaşılacak bir şey yoktur. Japonya'nın bugünkü başarısının temelleri yalnızca ekonomik alanda bulunduğundan, Tokyo'yu en çok kaygılandıran alanında ekonomi olması şaşırtıcı değildir. Öte yandan aşağıda da tartışılacağı gibi, teknolojik ve ekonomik büyüme, yaklaşan 21. yüzyıl için en iyi konumda bulunan ülkeye yeni parlak ödüller vaat etmekte ve Japonya'nın bu tür elverişli bir konuma sahip olduğu görüşünü tartışma konusu yapacak pek az kimse çıkmaktadır. Ancak Japonya'nın bu başarısı daha şimdiden ülkenin ihracata yönelik genişlemesine karşı bir makas etkisi yaratmaktadır. Makasın bir keskin tarafı, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Tayland ve benzeri gibi başka hırslı NEC'lerin, yeni sanayileşmiş ülkeler, Japonya'ya benzeme çabalarıdır. Tabii bir de ürün sıralamasında daha alt uçta yer alan tekstil gibi Çin'in kendisi vardır. Bu ülkelerin hepsinde de emek maliyeti Japonya'nınkinden çok daha düşüktür. Japon firmalarının bile buralarda fabrikalar kurmaları bu yüzdendir. Ve bu ülkeler Japonya'nın artık kesin üstünlük sahibi olmadığı alanlarda ona adam akıllı meydan okumaktadırlar. Tekstil, oyuncak, ev eşyası, gemi yapımı, çok daha az bir ölçüde olsa da çelik ve otomobil. Bu elbette Japonların gemi, araba, kamyon ve çelik üretimlerinin sonu geldi demek değildir. Ama piyasalarında alıcı yükseltmesine gitmeleri, söz gelimi daha yüksek kaliteli çelik ya da tasarımları, daha incelmiş ve büyük otomobil üretimine geçilmesi, giderek daha gerekli hale geldikçe, üretim spektrumunun daha önce rakipsiz olarak yer aldıkları alt sıralarından çekinmektedirler. Ve MIT'nin Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yerine getireceği daha önemli görevlerden biri, artık rekabet edemez duruma gelen sanayi kollarının aşamalı olarak kapatılmasını planlamaktadır. Yalnızca gerilemeyi daha sarsıcı hale getirmek için değil, kaynakları ve personeli uluslararası ekonominin başka, rekabete daha elverişli sektörlerine de aktarmak için. Makasın daha da kaygılandırıcı olan ikinci keskin tarafı, Amerikalıların ve Avrupalıların Japon ürünlerinin kendi iç pazarlarına görünüşte karşı konulamaz bir biçimde sızması üzerine giderek daha düşmanca bir tepki göstermeleridir. Yıllardır bu zengin pazarların halkları Japonların ürettiği çeliği, imalat makinelerini, motosikletleri, otomobilleri, TV cihazlarını ve başka elektrikli aletleri satın almaktadırlar. Yıllardır Japonya'nın AET ve Birleşik Devletler'le olan ticaret fazlası büyümektedir. Avrupalıların tepkisi daha sert olmuş, ithalat kotalarından bürokratik engellemelere kadar değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır. Fransa'nın Japon elektrikli cihazlarının yalnızca Poitiers'de personel sayısı yetersiz bir gümrük kapısından girebileceği koşulunu koyması gibi, Amerikan yönetimleri açık bir dünya ticaret sistemine olan inançlarından dolayı kuşkulu görülen gönüllü kısıtlamalar dışında Japon ithal mallarının yasaklanması ya da başka bir biçimde sınırlandırılması konusunda tereddüt etmişlerdir. Ancak en koyu lesefer savunucusu Amerikalılar bile esas olarak Amerika'nın Japonlara yiyecek maddeleri ve ham madde sağlaması ve onlardan mamul ürünler alması biçiminde gelişen bu durum karşısında huzursuzluk duymaktadırlar. Bu ticari statü yönünden Amerika'nın 150 yıldır unuttuğu bir tür sömürge ya da az gelişmiş ülke konumu olmaktadır. Dahası Birleşik Devletler'in Japonya ile olan ticaret açığının büyümesi Bu açık 31 Mart 1986'da sona eren mali yılda 62 milyar dolardı. Ve bu Pasifik ötesi rekabetin yükünü hisseden kuşatılmış durumdaki Amerikan sanayi kollarından gelen baskılar, Washington'ın dengesizliği azaltıcı önlem taleplerini arttırmıştır. Yenin değişim değerindeki yükselmeleri teşvik, Japonya'ya giren Amerikan ithal mallarında önemli artış ve benzeri üstelik Batı dünyası yarı korumacılığa doğru kayarken, tekstil ürünleri ve televizyon ithalatının toplam miktarına kısıtlama getirme eğilimi, Japonya'nın daralan bu pazarı Asyalı rakipleriyle bölüşmek zorunda kalması anlamına da gelmektedir. O halde kimi Japon sözcülerinin işlerin yolunda gittiğini yalanlamaları ve pazar paylarına ve zenginliklerine yönelen tehditlerin ürkütücü bir biçimde üst üste geldiklerine işaret etmeleri hiç de şaşırtıcı değildir. Pek çok sanayi kolunda Asyalı NEC'lerin Japonya'ya giderek daha çok meydan okumaları, Batılı hükümetlerin Japonya'nın yaptığı ihracata getirdiği kısıtlamalar, Japon vergi yasalarının değiştirilmesi, paranın tasarruftan tüketime kaydırılması ve ithalatta büyük bir artış sağlanması için yapılan baskılar, son olarak da yenin değerinde meydana gelen hızlı yükselme. İddiaya göre bunların hepsi Japonya'nın ihracata dayalı ilerleyişinin sonu, ödemeler fazlasının gerilemesi, büyüme hızının yavaşlaması demek olabilir. Ekonomi daha olgunlaştıkça ve gösterişli bir genişleme gerçekleştirme potansiyeli daraldıkça, büyüme hızı zaten kesilmeye başlamış durumdadır. Japonya böyle bir çerçeve içinde olgunlaşmakta olanın yalnızca ekonomisi olmadığı yolunda bir kaygı da duymaktadır. Nüfusunun yaş yapısı yüzünden 2010 yılına gelindiğinde önde gelen sanayi ülkeleri arasında en düşük çalışabilir insan 15 ile 64 yaş arasında olanlar oranına sahip olacaktır. Bu da sosyal güvenlik giderlerinin yükseltilmesini gerektirecek ve dinamizm kaybına yol açabilecektir. Üstelik Japon tüketicisini yabancı ülkelerde yapılmış ürünler satın almaya yönlendirme girişimlerinin hepsi Mercedes arabalar gibi bir ölçüde saygınlık belirtisi olanlar dışında, ülke içinde politik çekişmelere yol açmaktadır. Bu ise geçmişte Japonya'nın ihracata dayalı olarak sürekli büyümesinin ayrılmaz bir parçası olan görüş birliği politikasında muhtemel bir çözülmeye yol açabilir. Japonya'nın ekonomik büyümesinin daha olgun bir aşamaya girerken yavaşladığı doğru olabilir ve öbür ülkelerin Japonya'nın önceki ihracat patlamasına yardımcı olan ekonomik avantajları elinde tutmasına izin vermeye istekli olmadıkları da kesinlikle doğrudur. Ama gene de Japonya'nın ileride öbür büyük güçlerden daha hızlı bir genişleme sağlayacağını gösteren hatırı sayılır sağlam sebepler hala vardır.